Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Kariler'den Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran Ankara'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 25 Hisben 1401, Hicri Kameri 23 Şaban 1444 ve Miladi 16 Mart 2023 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Almanya Münster Üniversitesi Danışma Konsey Üyesi Sayın Burhanettin Dağ ile İran-Suudi Arabistan ilişkileri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, ilahi önderler, uluslararası İslamofobi ile mücadele yıldırımı ve kalıcı trisimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Şemhani, Fars Körfezi bölgesinde işbirliği ve yakınlaşma, uzaklaşma ve husumetin yerine ikame edilmeli dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Şehit Süleymani'nin Tahran-Riyad Anlaşması'na önemli rolü olduğunu belirtti. 2023 Deniz Güvenlik Kuşağı tatbikatı bu gece başlıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi, ajansın teknik heyetinin İran'a geleceğini belirtti. Beşar Esad, Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı. Ve Türkiye, Suriye, İran ve Rusya dörtlü toplantısı ertelendi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi, temsilcisi ve Uluslar Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri bugün Abu Dhabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Uluslar Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyani ile görüştü. Görüşmede Şemhani, İran İslam Cumhuriyeti'nin komşularla kapsamlı, sürekli ve yapıcı işbirliği konusunda değişmez stratejisini işaretle devam etmesinin bölgede hiçbir ülkenin lehine olmayan mevcut sorunlardan çıkış için işbirliği ve yakınlaşmanın husumet ve uzaklaşmanın yerine ikame edilmesi gerektiğini vurguladı. İslam İnkılabı rehberi, temsilcisi ve Uluslar Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Şemhani, Fars Körfezi gibi stratejik havzanın ülkeleri arasında anlaşmazlık ve güvenilmezliğin bölge ekonomisinin gelişmesi önünde ciddi bir engel olduğunu vurgulayarak, diyalog, etkileşim, siyasi, güvenlik, ekonomik ve kültürel işbirliğini güçlendirmek suretiyle yabancıların yapıcı olmayan rollerinden önüne geçip, bölge halklarının refah, huzur ve güvenliğini artırmak için çaba göstermeleri gerektiğinin altını çizdi. Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri sözlerinin devamında tüm bölge ülkelerinin büyük bir ailenin birer üyeleri olup aynı kaderi paylaştığını işaretti. Aile içi anlaşmazlıkların diyalog, iyi niyet ve hoşgörü ile çözmek böylece toplu katılıma dayalı süreçte güçlü ve gelişmiş bir bölgeyi de kurmaya doğru hareket etmeleri gerektiğini kaydetti. Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Bin Zayed de Amiral Şemhani'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyaretini oldukça önemli niteleyerek İran gibi büyük ve güçlü bir ülkeyle işbirliği ve dostluğun Birleşik Arap Emirlikleri için oldukça önemli ve değerli olduğunu kaydetti. Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı, İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Kraliyeti arasında yakında imzalanan anlaşmayı tebrik ederek, bu anlaşmanın bölgede barış, istikrar ve sürdürülebilir ve yerli güvenliğin gelişmesinde yapıcı rol ifa edeceğine vurgu yaptı. Emirlikler yetkilisi Abu Dhabi ile Tahran arasında sıcak ve kardeşçe ilişkileri geliştirmenin Birleşik Arap Emirlikleri'nin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. Bin Zayed, Tahran ziyaretine de işaret ettiği iki ülke arasında varılan anlaşmaların hayata geçirilmesinin altını çizdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, Irak'ın İran ile Suudi Arabistan arasındaki arabuluculuk gelişiminin General Süleymani'nin stratejik görüşünden kaynaklandığını duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmada Şehit Kor General Kasım Süleymani'nin rolüne atıfta bulunarak, General Süleymani sadece terörle mücadelede bir kahraman ve bölgede güvenlik oluşturucu değil, aynı zamanda halklar ve Müslüman ülkeler arasında barışın, uzlaşmanın ve kardeşliğinde generali ve mimariydi, dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani'nin paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verildi. General Süleymani ana düşmanı tanırdı ve uzaktaki ufukları görüyordu. Irak'ın İran ile Suudi Arabistan arasındaki arabuluculuk girişimi General Süleymani'nin stratejik görüşünden kaynaklandı.
Amerikan Dışişleri Bakanı günlerin ardından sonunda İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında ilişkilerin yeniden başlamasına ilişkin anlaşmaya tepki gösterdi. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Etiyopya'ya ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin yeniden kurulması konusunda iyimserliğini dile getirdi. Amerikan Dışişleri Bakanı burada yaptığı açıklamada bu anlaşmanın gerçekten yerine getirilmesi halinde yine olumlu olacağını kaydetti. Blinken yaptığı açıklamanın devamında bizim açımızdan gerilimlerin hafifletilmesi, çatışmanın önlenmesi ve İran'ın istikrar bozucu veya tehlikeli girişimlerin kontrolüne katkı sağlayacak her şey iyidir şeklinde konuştu. Çin'in Tahran-Riyad ilişkilerinin yeniden başlamasındaki rolüne de değinen Amerikan Dışişleri Bakanı, ülkelerin bulunduğu konumda girişimde bulunup güvenli ve barışçıl ilişkileri ileri götürme sorumluluğunu üstlenmelerinin değerli olduğunu ileri sürdü.
İran, Çin ve Rusya'nın katılımı ve Kazakistan ve Pakistan'dan gözlemcilerin izleyeceği 2023 Deniz Güvenlik Kuşağı Birleşik Tatbikatı bu geceden itibaren Hint Okyanusu'nun kuzeyinde başlıyor. Tatbikat sözcüsü Amiral Mustafa Taceddin'i bu bağlamda yaptığı açıklamada, tatbikata İran İslam Cumhuriyeti Ordusu ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin deniz ve hava araçlarının yanı sıra Çin ve Rusya'nın donanmalarından deniz araçları birliklerinin katılacağını bildirdi. Tatbikatın İran, Çin ve Rusya'nın katılımıyla düzenlenen dördüncü tatbikat olduğuna dikkat çeken yetkili, gelecekte de devam edeceğini söyledi. Barış ve güvenlik tesisi için birlikte sloganı altında 17 bin kilometre karelik bir alanda düzenlenecek tatbikatın mesajının barış ve dostluk olduğunda Amiral Taceddin'in sözlerini ekledi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, ajansın teknik heyetinin önümüzdeki günlerde İran'ı ziyaret edeceğini duyurdu. İran'ın son nükleer faaliyetleri ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın nükleer anlaşmayı canlandırma rolü hakkında Amerika'yı bilgilendirmek üzere Washington'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, İran'da müfettişlerin erişiminin artırılması ve gözetleme ekipmanlarının yeniden çalışılması konusunda iyimser olduğunu dile getirdi. Grozi, umarım bir sorun olmaz. Bu konularda bir anlaşmaya varmışız. Tahran'da ne hakkında anlaştığımı biliyorum ve ajansın teknik heyetini bunun üzerinde çalışması için İran'a gönderiyoruz. Bir sorun olursa bildirelim, dedi.
İran'ın uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilciliği yaptığı açıklamada, İran tüm dünyada İslamofobinin yol açtığı saldırıların kurbanlarıyla tam dayanışma içinde olduğunu vurguluyor paylaşımında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti'nin New York'ta uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilciliği, Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü münasebetiyle bir tweet atarak şu mesajı paylaştı. Uluslararası toplumun dünya nüfusunun önemli bir bölümü olarak Müslümanlara yönelik nefret dolu söz ve eylemlere son verilmesi için mücadele etme zamanı geldi. İran temsilciliği şunları da ekledi. İran İslam Cumhuriyeti dine veya inanca yönelik her türlü şiddet eylemini son derece esef verici bir durum olarak görüyor ve dünya çapında İslamofobinin yol açtığı saldırıların kurbanlarıyla tam dayanışma içinde olduğunu vurguluyor. İran temsilciliği, bugünkü toplantı nefret söylemi, ayrımcılık, terör saldırıları ve sadece Müslümanlara değil aynı zamanda onların inançlarına, ilkelerine ve kutsallıklarına karşı şiddet de dahil olmak üzere İslamofobi şekilleriyle etkili bir şekilde mücadele etmeye kararlılığımızı, gücünü gösteriyor, dedi. İran temsilciliği son 10 yıllarda geniş bir İslam karşıtlığı medya ağı ortaya çıktı. Bunlar Müslümanlara karşı insan haklarına da tehdit oluşturan düşmanca ve saldırgan bir ortamı teşvik ediyorlar, dedi.
İran'da 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İran'ın Huy kenti yerel saatle 15.17'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı. 16 kilometre derinlikte meydana gelen deprem İran'da Tebriz, Selmas ve en çok da Urumiye kentlerinde hissedildi. Bölgeye yardım ekipleri sevk edildi. Huy kenti valisi Kazim'e şimdiye kadar can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir haber bildirilmediğini ifade etti. Huy depremi Türkiye'de Van'ın bazı bölgelerinde de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliğinin 15.25 kilometre olduğu kaydedildi.
Tahran'dan akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ancak Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekmesi halinde görüşebileceğini söyledi. RİA Novosti'ye demeç veren Beşar Esad, herhangi bir görüşmeyle ilgili olarak Türkiye'nin Suriye topraklarından tamamen ve herhangi bir belirsizlik olmadan çekilmeye hazır olduğu noktaya ulaşmamızla bağlantılıdır ifadesini bulundu. Esad'ın açıklamaları 2011 Suriye İç Savaşı'ndan sonra Erdoğan ve Esad arasında kopan bağları onarmaya çalışan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinden bir gün sonra geldi.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelebilmeleri için henüz pek çok hazırlık ve görüşme yapılması gerektiğini belirtti. Kremlin sözcüsü Peskov, Suriye Devlet Başkanı Esad ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünkü görüşmeleri sırasında Suriye-Türkiye ilişkilerinin iyileştirmesi konusunda bir ilerleme sağlanıp sağlanmadığı soruldu. Peskov, Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesinin Putin-Esad görüşmesinde ele alınan konulardan bir olduğunu belirtti, ancak neler konuşulduğuna ilişkin detay vermedi. Suriye Cumhurbaşkanı Esad ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya gelmelerine mümkün olup olmadığı sorusuna da Peskov, böyle bir görüşmenin gerçekleşebilmesi için ondan önce çalışma gruplarının bir dizi temas gerçekleştirmesi gerekiyor ki bu temaslar şu an yürütülüyor. Bu çalışmalar sürecek yanıtını verdi. Rusya-Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirmesi sürecinde arabulucu rolü oynuyor. Öte yandan Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğinin önünü açma kararının sorması üzerine Peskov, Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyelik eğiliminden üzüntü duyduğumuzu birçok kez dile getirdik. Rusya'nın bu ülkeler için hiçbir şekilde tehdit oluşturmadığını, zira bu ülkelerle hiçbir ihtilafımız olmadığını ve bu ülkelerin hiçbir zaman Rusya karşıtı olmaya niyetlenmediğini defaatle söyledik. Onlar bizim için tehdit oluşturmadı ve bizden onlara yönelik hiçbir tehdit olmadı. Bu nedenle biz bundan ancak üzüntü duyabiliriz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu anımsatan Peskov, bu açıdan Türkiye'nin kendi çizgisi ve çözmeye çalıştığı kendi NATO içi sorunları var dedi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sputnik'e yaptığı açıklamada Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakan Yardımcılarının Moskova'da yapacağı toplantının ertelendiğini duyurdu. Söz konusu toplantının yeni tarihi açıklanmazken neden ertelendiğine dair bir bilgi paylaşılmadı.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Habertürk'te yer alan haberlere göre IŞİD, El-Kaide, Heyet Tahrir Şam terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda çatışma bölgeleriyle bağlantılı şüpheliler tespit edildi. İstanbul Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah 12 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez de sağanak yağış vurdu. İki kentte de saatlerce etkili olan yağış sele neden olurken can kayıpları yaşandı. Selin etkili olduğu Urfa'da suyla dolan Abide Köprülü kavşağı ve alt geçidindeki arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Bulunan ceset Köprülü kavşaktan çıkarılan 4. cenaze oldu. Böylece sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Urfa'da önceki gün akşam saatlerinde başlayan yağmur sonucu bazı dereler taşmış, evler, araçlar ve yollar suyun içinde kalmıştı. Adıyaman'da da bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da ise sel nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 4 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Sinis işgal rejiminin aşırı savcı ve aşırı ıkçı hükümetinin yargı reformu paketine Sinis toplumda tepkiler ve gösteriler devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde de yine on binlerce kişinin katıldığı muhtelif gösteriler düzenlendi. Siyonistlere ait Kanal 12 televizyonunun yayınlandığı ve Safa Haber Ajansı tarafından da tercüme edilip yayınlanan habere göre başta Hayfa ve Tel Aviv olmak üzere muhtelif şehir merkezlerinde Netanyahu'nun yargı organlarından iyice eline korunu bağlamayı amaçlayan reform paketine karşı büyük gösteriler düzenlendi. Göstericiler ayrıca başta sahil yolu olmak üzere muhtelif yolları trafiğe kapattılar. Öte yandan Siyonist işgal rejiminin başkanı İshak Herzog, "Kim iç savaş bizim ulaşabileceğimiz sınırların ilerisinde kalmaktadır diye düşünüyorsa o yeterince anlamıyor" diye konuştu.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İleriki günlerde Ukrayna'ya 4 Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı göndermeyi planladıklarını söyledi. Duda, Ukrayna'nın uçak talepleri devam ederken ülkesinin Kiev'e vereceği desteğe ilişkin açıklama yaptı. Ukrayna'ya bir düzine MiG-29 savaş uçağı vermeyi planladıklarını kaydeden Duda, Ukrayna'nın giderek artan acil savaş uçağı taleplerini karşılayan ilk NATO üyesi ülke olacaklarını vurguladı. Duda, Sovyet yapımı savaş uçaklarından 4'ünün ileriki günlerde Ukrayna'ya teslim edileceğini, geri kalanların ise kontrol edildikten sonra iletileceğini dile getirdi. 1989'dan beri söz konusu savaş uçaklarını kullanan Polonya'da halen 28 adet MiG-29 bulunuyor. MiG-29 filosunu kademeli olarak Amerika yapımı F-16'lar ve Güney Kore yapımı FA-50 çok amaçlı jetlerle değiştiren Polonya, ayrıca Amerika yapımı F-35 savaş uçakları satın alıyor.
Yunanistan'da 57 kişinin ölümüne yol açan tren kazası sonrası tepkiler büyüyor. Ülkenin en büyük şehirlerinde bugün 40 binden fazla kişi sokağa çıktı. Sorumluluğu üstlenen Başbakan Mitsotakis'in istifasını istedi. Yunanistan'da geçen ay 57 kişinin öldüğü ve ülke tarihinin en trajiği olarak kayıtlara geçen tren kazası sonrası başlayan protestolar da dinmiyor. Yunan İşçi Konfederasyonu, Yunan Devlet Memurları Sendikası ve Üniversite Öğrenci Derneklerinden çağrısıyla 24 saatlik genel grev ilan edildi. Ülke üzerinde de 40 binden fazla kişi protesto için sokaklara çıktı. Polis yetkililerinin açıklamasına göre yalnızca başkent Atina'da yaklaşık 25 bin kişi Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in istifası talebiyle yürüdü.
Ve Amerika Jeolojik Araştırma Kurumu Yeni Zelanda'nın Kermitaç Adaları bölgesinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı ve Meteoroloji Bürosu Yeni Zelanda ana karası ve Avustralya'da tsunami tehdidi olmadığını belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Suudi Arabistan artık Amerika'ya güvenmemesiyle ilgili. Washington ile Riyad arasında iyi ilişkilerin kurulması üzerinden onlarca sene geçiyor. Ancak Suudi Arabistan liderleri senelerin ardından Amerika'nın güvenilir bir partner olmadığı düşüncesine varmıştır. Geçtiğimiz senelerde Riyad yetkilileri Washington'a bağlılıkları oldukça fazlaydı ve Amerikan yetkilileri de bu senelerde Suudi Arabistan'a büyük destekler verdiler. Fars Körfezi 1. Savaşı ve Fars Körfezi 2. Savaşı sıralarında Amerika'nın Suudi Arabistan'a destekleri bariz şekilde göründü. Ayrıca Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Yemen'e karşı başlattığı savaşta da Amerika, Suudi Arabistan'ın birinci destekçisi olarak rol ifa etti. Fakat aynı senelerde Amerika, Suudi Arabistan'a milyarlarca dolar değerinde silah satmakla Arabistan'ın petrol satışından kazandığı paraları tekrar kazanmayı başardı. Amerika bir yandan Suudi Arabistan'a destek sağlarken bir yandan da Riyad'ı eski Başkan Donald Trump'ın tamiriyle sağmal inek olarak gördü. Ancak zaman ilerledikçe Suudiler Amerika'nın artık güvenilir bir destekçi olmadığı kanaatine vararak Çin başta olmak üzere doğuya dönerek kendisi için yeni bir yaklaşım çizip İran ile diplomatik ilişkileri tekrar kurmaya yönelik anlaşmayı imzalamakla bu yaklaşımı güçlendirmiş oldu. Suudi Arabistan Eski İstihbarat Teşkilatı Başkanı Türkiye El Faysal'ın Amerika'nın güvenilmezliğine ilişkin sözleri de bu çerçevede oldukça düşündürücüdür. Faysal bu hususta yaptığı açıklamada Amerika ve Avrupa'nın İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında dürüst bir arabulucu olmayacağı ve Riyad ve Tahran anlaşmasını temin edemeyeceğini işaretle ancak Çin'in bunu başardığını belirtti. Çin'in İran ve Suudi Arabistan ile iyi münasebetleri olduğundan bunda başarılı olduğuna değinen Faysal, bunun Riyad-Washington'un ilişkilerinin artık eskisi gibi olmadığını ve Suudi Arabistan'ın Amerika'ya eskisi gibi güvenmediği ve yaklaşımını değiştirdiğini ortaya koyduğunu vurguladı.
Türkiye El Faysal sözlerinin devamında Riyad ile Tahran anlaşmasının Yemen'den Lübnan ve Suriye kadar bölgenin tüm sorunları üzerinde etkili olmasını da beklediğini kaydetti. Şu sıralarda Suriye'de terörizm, Yemen savaşı, Lübnan'ın durumu, Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin'de işlediği cinayetleri ve birkaç mesele yüzünden bölge halkları birçok sorun ve sıkıntı ile karşı karşıya kalmıştır. İslam ülkelerinin dostane yaklaşımı ile bu sorunları ortadan kaldırmaları, böylece bölgede kapsayıcı barış ve huzurun sağlanması gerekiyor. Pekin'de son günlerde yaşanan gelişme basit bir olay değildi. Bu gelişme Yemen Savaşı'nın 9. yıl dönümü arifesinde ve Arap dünyasında yaşanan ve Arap Baharı adı verilen gelişmeler üzerinden 10 sene geçerken gerçekleşti. Amerikan eski üstünlüğünü kaybetti ve Riyad gibi Washington'un müttefikleri artık eskisi gibi Amerika'ya önem vermediği bir sırada İran ile Suudi Arabistan arasında önemli anlaşma imzalandı. Mutlaka Tahran, Riyad'a yakınlaşması Batı dünyası ve özellikle Amerika'nın katkısı olmadan bölge sorunlarının çözümüne büyük katkı sağlayacak ve bölge milletleri için senelerdir bekledikleri iyi günleri de müjdeleyecektir. İran ile Suudi Arabistan'da Pekin'de sağlanan anlaşma, Suudi Arabistan'ın eski istihbarat teşkilat başkanı Türkiye El Faysal'ın da belirttiği gibi Amerika'nın güvenilir taraf olmadığını ortaya koydu. İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri bundan önce defalarca Amerika'nın güvenilir taraf olmadığını önemli deklare etmiştir. Böylece giderek bölge ülkeleri de Amerika'nın güvenilir tarafı olmadığını da pratikte tecrübe ederek inanmaya başlamışlar ve ilerleyen zamanlarda aynı görüşe sahip ülkelerin sayısında da muhakkak artış olacaktır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Netanyahu'nun yargı sistemi kararlarında ısrarcı olmasıyla ilgili. İsrail rejimi parlamentosu, Başbakan Benjamin Netanyahu ve sağcı hareketin menfaatleri doğrultusunda Netanyahu'nun başbakanlıktan alınmasını yasaklayan yasa taslağını onayladı. İşgal rejim parlamentosu Knesset 13 Mart tarihinde yapılan tartışmalı oylamanın ardından 51 hayır oya karşı 61 evet oyla işgal rejimi başbakanı Netanyahu'nun istediği yargı reformuna ilişkin kararı kabul etti. Knesset'in diğer üyeleri ya çekimser oy kullandılar ya da toplantıya katılmadılar. İşgal rejiminde sözde yargı reformu kararının nihai onaylanması ve hayata geçirilmesi için iki kez daha Knesset'ten geçmesi gerekiyor. Bu karar uyarınca Başbakan Benjamin Netanyahu'ya dokunulmazlık veriliyor. Böylece Netanyahu'nun mahkemede görülmekte olan yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma dosyaları yüzünden artık başbakanlıktan uzaklaştırılmıyor. Sağcı grup 2003 yılından beri işgal topraklarında iktidarı kendi kontrolünde bulundurmakta. Geçen 20 senede işgal topraklarındaki solcu grup iktidara gelememiş ve siyaset sahnesinde kalan solcu partiler de iktidara gelecek güce ulaşamamıştır. 2009 yılından 2021 yılına kadar 12 sene peş peşe başbakan olan Benjamin Netanyahu, solcu hareketi iktidardan silme konusunda büyük rol ifa etti. Bu süre zarfında sağcılar arasında çatlaklar oluştu ve bazı ünlü isimler Likud partisinden ayrıldı. En önemli sağcı parti olan Likud'dan ayrılan isimler başka partiler kurarak Likud'a karşı seçimlerde zafer kazanarak başbakanlığı Netanyahu'dan geri almaya çalıştılar.
Benjamin Netanyahu 2020 yılında seçimleri kazanmak için Mavi Beyaz Partisi lideri Benny Gantz ile koalisyon kurmak zorunda kaldı. Bu koalisyon uyarınca dönüşümlü olarak Netanyahu 2 sene başbakan olduktan sonra iktidarı 2 seneliğine Gantz'a bırakacaktı. Ancak Netanyahu sözünü tutmayınca kabine dağıldı ve Gantz da başbakanlığını kaybetti. Aslında Netanyahu geçen 12 senede solcuların iktidara gelemeyeceği şekilde hareket etti. Ayrıca sağcılar arasında kendisi için rakip sayılacak bir ismin de boy göstermesine izin vermedi. Gelinen aşamada ise Netanyahu iktidarı tam şekilde kendi elinde bulundurmak için yeni girişimlere de başlayarak yargı sistemini zayıflatmaya gayret göstermekte. Netanyahu hakkında yargı sisteminde 3 yolsuzluk dosyası var ve yargı Netanyahu'nun tüm baskısına rağmen onu aklamaktan şimdiye kadar kaçınmıştır. Aralık 2022'de Netanyahu bir kez daha bir sene aradan sonra işgal topraklarında başbakanlık koltuğuna oturarak yargı sistemini zayıflatmak için ciddi iradesini ortaya koymuştur. Netanyahu liderliğindeki Siyonist rejim kabinesi 4 Ocak tarihinde yargı sisteminde reform için bir taslak sundu. Esasında Netanyahu yargı sisteminde reform kararı ile hakkındaki yolsuzluk, rüşvet ve ihanet dosyalarını ortadan kaldırmaya ve kendini aklamaya çalışmakta. Netanyahu başbakanlıktan azlini yasaklayan bu kararı onaylatması halinde bu rejimin tek bağımsız sistemi sayılan yargıyı da resmen zayıflatmış olacak. Netanyahu'nun bu girişimleri işgal topraklarında Haftalardır süren geniş çaplı itirazlar ve protesto eylemlerine rağmen devam etmektedir. Geçtiğimiz hafta ise 200 bini aşkın Siyonist Netanyahu karşıtı eyleme katıldı. Eylemciler ise söz konusu taslağın parlamentoda onaylanma sürecinin askıya alınmasını da isteyerek bu tasarının yargıya karşı bir nevi darbe olduğuna vurgu yaptılar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la natawakka an tabanna baki.
Iranci tarjistina i v общем очень
herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, aylarca süren müzakerelerin ardından İran İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan ikili ilişkileri yeniden başlatma ve iki ülkenin büyükelçiliklerini yeniden açma konusunda anlaştılar geçtiğimiz günlerde. Bu konu bölgemizde ve dünya basınının belli başlı gündem maddelerini oluşturdu sevgili dinleyiciler. 7 yıl aradan sonra bu normalleşmenin nasıl bir getirileri olacaktır bölgemiz için ve özellikle iki ülke için. Bugünkü sohbetimizde bunları gözden geçirmek istiyoruz. Tabii bu arada Çin ile Umman'ın arabuluculuğu da İranlı yetkililer tarafında takdirle karşılandı. Şimdi bugünkü sohbetimizde Almanya Münster Üniversitesi Danışma Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz, saygılar sunuyoruz efendim.
Hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ olun, teşekkürler.
Ben teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi hocam, Reuters Haber Ajansı bu konuya ilişkin İran ile Suudi Arabistan arasında Çin arabuluculuğuyla sağlanan uzlaşmanın ardından Amerika'nın bu uzlaşma sonucu karşılaşacağı sorunları ele aldı bir yazısında ve İran ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmeye yönelik şaşırtıcı anlaşma Tahran'ın nükleer programı üzerinden bir anlaşmaya varmanın olası yolunu zorlaştırmak ve özellikle Yemen'deki ateşkesi de pekiştirme fırsatı gibi konular da dahil olmak üzere Amerika için birçok zorluk yaratacak şeklinde bir yazı kaleme aldı. Şimdi Çin'in arabuluculuğunda sağlanan bu anlaşmayı ve bölgemiz için bu anlaşmayı siz nasıl değerlendirirsiniz? Alalım görüşleriniz efendim.
Ben de izleyicileri, dinleyicileri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii ki önce iki ülkenin önemine kısaca bir değinmemiz gerekir. İran İslam Cumhuriyeti bazı istatistiklere göre dünyanın en fazla gaz rezervlerine sahip olan bir ülke. Hatta son buluşlarla Rusya'yı dahi geçtiğine dair bazı istatistikler British Petroleum tarafından yayınlandı. Öte yandan OPEC ülkeleri içerisinde 3. 4. sırada yer alan bir ülke. Suudi Arabistan en fazla petrol ihraç eden ve en fazla petrol rezervlerine Venezuela'dan sonra sahip olan bir ülke. Ama hali hazırda en fazla ihracatı olan bir ülke. Bu ne demektir? Bu iki ülke ciddi bir işbirliğine geçerlerse yani dünya enerjisinde söz sahibi olurlar. Dünya enerjisini piyasasını, enerji piyasasını belirleyecek bir potansiyele, bir güce sahiptirler. Bu bir. İkincisi, her iki ülkede dini açıdan büyük bir önem taşımaktadır. Harameyn-i Şerif'in memleketi olması hasebiyle Suudi Arabistan büyük bir önem taşımaktadır. Öte yandan Şia dünyası ve İslam alemi için İran İslam Cumhuriyeti büyük bir önem taşımaktadır. Arap dünyasında Suudi Arabistan eskiden Mısır yani önemli bir ülkeydi ama Mısır son 10-15 yıl içerisinde önemini tamamen yitirmiş durumda. Tabii ki Suudi Arabistan da şunu anladı. Son yıllarda haddinden fazla yani bir İranofobiya, yani İran korkusu sürüklendiriliyordu. Buna karşılık olarak milyarlarca astronomik yani meblağlar silah için ödeme yapıyordu. Birleşik Arap Emirlikleri'nden tutun Suudi Arabistan'dan diğer Körfez ülkeleri yani astronomik yüzlerce milyar dolar para efendime söyleyeyim silahlara harcanıyordu. Şimdi bu durum karşısında evet yani astronomik harcamalar yapılıyordu ve bu harcamaların da hakikaten Suudi Arabistan için de bölge için bir güvenlik unsuru olmadı, bir güvenlik tedbiri olmadı. Çıktı ortaya yani Aramco'ya yönelik saldırılar vesaire. Öte yandan Körfez yani İran devamlı şunu haykırıyordu. Körfez'in güvenliğini Körfez ülkeleri sağlamalı. Yabancıların müdahalesi bize barış ve huzur getirmez. Dünya enerjisinin petrolünün %40'ı bu mıntıkadan sevkiyatı yapılıyor. Yani defaatle İran bütün ülkelere ortak tatbikat yapalım, ortak bir savunma mekanizması ve güvenlik mekanizmasını oluşturalım. Bu da tabii ki büyük, önemli bir öneri. Öte yandan Yemen'de 16 devlet yani bir gruba karşı savaştılar. Neticede milyarlarca dolarlık zarar ve on binlerce kayıp netice itibariyle güç dengesi Arabistan'ın istemediği şekilde değişti. Bugün artık yani Arabistan Yemen'de bir savaşı sürdürecek bir durumda değil. Bütün bu gelişmeler muvacihesinde akıllı bir efendim karar alındı ve daha fazla askeri harcamalar yerine alt yapıya yönelik, efendim mesela ekonomik harcamalar ve gelişmeye yönelik, insan gelişimine yönelik. Çünkü Suudi Arabistan'ın yeni prensi ve emri vakide gerçek kral Bin Selman'ın 2030 yıllık 2030 projesi diye bir projesi var. Hani petrole dayalı bir ekonomiden çok daha farklı efendim mesela gelir kaynağı olan bir ekonomiye geçiş için yatırım yapıyor. Ama bir taraftan astronomik harcamalar, askeri harcamalar, öte yandan bu proje gerçekleşemez. Bütün bunlar muvacihesinde diğer taraftan güç kayması da önemli. Yani Ukrayna'daki savaştan tutun, Çin'in ekonomik yükselişinden tutun, Batı'nın kendi Orta Doğu'daki hakimiyeti zayıflamış durumda. Yani Almanlar her gün yazıyorlar. Yani güç doğuya kayıyor, sanayi para doğuya kayıyor, hatta ekonomi ve endüstri doğuya kayıyor. Bunlar, bütün bu gelişmeler muvacihesinde böyle bir anlaşmanın hem bölge ülkeleri açısından, hem İran ve Arabistan açısından, hem Suriye açısından, Yemen açısından, Irak açısından hayra vesile olacağı kanaatindeyiz. Amerika ve İsrail açısından tabii ki kötü bir gelişme.
Tahran Radyosu.
Hocam şimdi kimi uzmanlar bu arada arabuluculuk yapmasını Çin'in, Pekin hükümetinin bölgesel sorunları çözmede büyük kapasitelere sahip olduğunu gösteriyor şeklinde görüş bildiriyorlar. Çin'in arabuluculuğunu nasıl değerlendirirsiniz bu iki ülke arasında? Rolünü, konumunu nasıl buluyorsunuz bu konuyla ilgili efendim?
Şimdi ben bu konuya giriş yapmadan önce Jimmy Carter'ın, Amerikan Cumhurbaşkanı herhalde öldü geçenlerde bir beyanatı vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 236 senelik bir geçmişi vardır ama bu 236 senelik tarihin sadece 16 senesi savaşla geçmemiştir. Gerisi hep savaşla geçmiş ve savaş yıkım müdahale. Öte yandan Trump'ın bir açıklaması vardı. Çin hiçbir kurşun atmadan her tarafa yayılıyor, nüfuzunu genişletiyor, ekonomik işbirliğini, ekonomik sahalarını genişletiyor. Biz habire savaşlarla meşguluz, her tarafa yığınak yapıyoruz, müdahale ediyoruz ve bu müdahalelerin trilyonlarca dolar harcamaların bize bir katkısı ve faydası olmuyor Irak'ta, Afganistan'da bunu yaptılar. Amerika da bunu anlamış durumdadır. Çin tabii ki yatırımlarını yapabilmesi için, ekonomik olarak nüfuz alanını genişletmesi için güvenliğe ihtiyaç duyuyor. Ve bu doğrultuda Çin ilk olarak dün bir açıklama yaptı, ilginç bir açıklama. Bundan böyle Çin Halk Cumhuriyeti dünyada güvenliğin sağlanmasına daha önemli bir şekilde müdahale edecektir ve güvenliğin sarsılmasına yönelik müdahalelere karşı daha ciddi bir şekilde tepki gösterecektir. Bu ne demektir? Yani Orta Doğu'da, Afrika'da veya dünyanın diğer yerlerinde Çin büyük yatırımlar yapmak istiyor. Efendim büyük yol projeleri vardır. Güney Afrika'nın, Güney Avrupa'nın bütün limanlarına aşağı yukarı ortak olmuştur. Hatta bulunduğum şehrin Hamburg'un limanına geçenlerde %26'sına ortak oldu. Çin'in ekonomik gelişimi güvenliğe bağlıdır. Güvenlik olmadan ekonomik gelişim ve ekonomik ilerleme söz konusu olmaz. Onun için Çin, İran ve Suudi Arabistan arasındaki barışın birçok bölgesel çatışmanın ve sürtüşmenin de önünü alacağına hali olduğu için bir girişimde bulunmuştur. Yani bu vesileyle Yemen'e bir çözüm gelecektir. Yemen'e çözüm geldiği zaman yatırımlar yapılacaktır. Suriye'ye bir çözüm gelecektir. Suriye'de gaz ve petrol yatakları vardır. Irak'ın daha fazla istikrara doğru bir seyir izlemesi sağlanmış olacaktır. Hatta ve hatta Afganistan üzerinde de yani bu anlaşmanın bir tesiri olacaktır.
Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda Almanya Münster Üniversitesi Danışma Konseyi Üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamızın görüşlerini dinlediniz. İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkilerin normal hale gelmesi konusuyla ilgili sizler için hazırladığımız sohbetimizin birinci bölümünü dinlemiş oldunuz. Röportajımızın devamını ve ikinci bölümünü yarın akşamki yayında sizlere sunacağız. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İtilat gazetesinde Irak eski başbakanı Adil Abdülmehdi'nin Suudi Arabistan ile İran arasındaki anlaşmanın tesis edilmesinde şehit general Kasım Süleymani'nin önemli rolü olduğunu söylemesi, Mısır kaynaklarının İran ile iletişim kanallarının kurulmakta olduğunu duyurması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Hamas yetkilisinin İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma konusunda açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hamas hareketinin siyasi ofis başkan yardımcısı Salih El Aruri yaptığı açıklamada hareketin İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin geri dönüşünü memnuniyetle karşıladığını ve bu anlaşmanın istikrar ve güvenliği sağlamak için doğru yönde atılmış bir adım olduğunu söyledi. Konuşmasının bir başka bölümünde Siyonist rejimi başta Kudüs ve Mescid-i Aksa olmak üzere Filistin milletine karşı gerginlik yaratması konusunda uyaran Hamas yetkilisi Siyonist rejimin mübarek Ramazan ayını kendi planlarını dayatmak için kullanmaya çalıştığını söyledi. Hamas siyasi daire başkan yardımcısı bu hareketin işgalcilerin Kudüs'teki eylemlerini yakından takip ettiğini ve her türlü maceracılığa karşılık vereceğini belirtti. Hamas yetkilisi açıklamasının devamında şöyle dedi. İşgalci rejim Batı Şeria'daki direnişi yok edebileceği evhamına kapılmıştır. Ancak yakında içinde bulunduğu krizin derinliğini anlayacak.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin işgal altındaki Kudüs'te Filistinlilere saldırması, İran, Çin ve Rusya'nın ortak askeri tatbikat düzenlemesi gibi haberlerin planına çıkarılırken, Horasan gazetesinde Amerika'da nefret suçlarının Arttığını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Haber kaynakları Amerika'da nefret suçlarının arttığını ve benzeri görülmemiş bir boyuta ulaştığını açıkladı. FBI'ın 2021 verilerine ilişkin analizi Amerika'daki nefret suçlarının artmaya devam ettiğini ve yeni bir rekora ulaştığını gösteriyor. Raporlar 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 9065 nefret suçunun rapor edildiğini gösteriyor. Oysa bir önceki yıl için bu istatistik 8120 vakaydı. Kaliforniya Eyalet Üniversitesi Aşırıcılık ve Nefret Araştırmaları Merkezi'nin yöneticisi Brian Levin bu bağlamda şunları söyledi. Nefret suçlarının uzun süredir devam ettiği garip ve endişe verici bir çağda yaşıyoruz. Bu veriler siyahilerin diğer tüm ırk gruplarından daha fazla nefret söyleminin hedefi olduğunu göstermektedir. Bu suçların 2233'ü siyahilere karşı işlenmiştir. FBI raporunda ayrıca şu ifadelerde bulundu. Bu suçların kurbanlarının %65,4'ü ırkları, etnik kökenleri veya soyları nedeniyle taciz edildi. Bu kurbanların %14,1'i de din nedeniyle hedef alındı.
Cami Cam gazetesinde Siyonist rejim Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam ettiğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin Enformasyon Merkezi'nin Kudüs'teki yerel kaynaklardan aktardığı bilgilere göre Siyonist rejim güçleri Umutuba mahallesine buldozerler ve iş araçlarıyla baskın düzenledi. İşgalci Siyonist güçlerin daha sonra ruhsatsız inşa edildiği iddiasıyla bir Filistinlinin evini yıktığı bildirildi. Siyonist rejim güçleri yıkım esnasında bölge ahalisinin müdahalede bulunmasını engellemek amacıyla bölgeyi adeta bir askeri karargaha dönüştürdü ve yıkılması hedeflenen evin bulunduğu noktaya giriş çıkışları kesin bir şekilde yasakladı. Haberde işgalci rejimin Şubat ayı içinde Filistinler tarafından kullanılan binalara ve tesislere yönelik yıkım, kapatma ve ileride yıkma tehdidi içeren uyarı amaçlı 187 işlem gerçekleştirdiği ifade edildi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümün devamında İmam Seccat Aleyhisselam'ın seçkin talebeleri yetiştirmeye yönelik çabalarını ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde en son İslam tarihinde anti değerlerin hakim olmaya başlaması, İslami toplumun yönetimi fasık hükümdarların eline geçmesinin ardından başladığını ve tarih boyunca devam ettiğini ve Şom tesirini günümüze dek sürdürdüğünü beyan ettik. Bu durumun en bariz örneklerinden biri, sapkın Vehhabi tarikatının Suud Hanedanı adı altında Arabistan'da iktidarı ele geçirmesidir. Vehhabiler, sahip oldukları fasık ideolojiye dayanarak Kameri 1216 yılında bir ordu toplayarak Irak topraklarına saldırdı. Vehhabi ordusu ilkin Kerbela'yı kuşatma altına aldı ve ardından Necef kentine yöneldi. Rivayetlere göre burada İmam Ali Aleyhisselam'ın Mutahhar türbesini ziyaret edenlerden 4000 ila 5000 kişiyi katliam etti. Katliam edilen mazlum insanların arasında çocuklar, kadınlar ve yaşlı erkekler de vardı. Vehhabi ordusu daha sonra da türbeyi yağmaladı, mezarın üzerindeki parmaklığı kopardı, türbede ne kadar değerli eşya varsa talan etti, ahşap kapılardan ateş yaktı ve atlarını türbenin avlusuna getirdi ve en son kutlama yaptı.
Tekfirci IŞİD terör örgütü de Suudi Hanedanı'nın kucağında doğdu ve son birkaç yılda bölgede birçok tarihi ve dini kutsal mekanı tahrip etti, her türlü cinayeti işledi. Aslında Suud Hanedanı'nı izlediği politika, Emevi Hanedanı'nın İslam'ı yok etme politikalarıyla eş güdümlüdür. Nasıl ki Emeviler ilahi evliyayı şehit ederek ilahi nuru söndürmeye çalıştılar, Suud Hanedanı da başta Amerika ve Siyonistler olmak üzere küresel istikbarın destekleriyle öz Muhammed-i İslam'ı dünyayı saran nurunu söndürmeye çalıştılar. Fakat günümüz İslam dünyasının İmam Seccat Aleyhisselam döneminin İslam dünyası ile olan farkı, o hazretin döneminde yaşayan münafıklar veya kandırılmış insanların aksine bugün Müslüman milletler birlik ve beraberlik içinde ve kesin kararlılıkla İslam dünyasının düşmanlarının komploları ve cinayetleri ile mücadele etmek üzere ayaklanmış bulunuyor ve öz Muhammed-i İslam'ı savunarak cahillik, terör ve şiddete dayalı Amerikan patentli İslam'la savaşıyor. Oysa İmam Seccat Aleyhisselam döneminde böyle bir imkan yoktu. Nitekim o hazretin yakın arkadaşlarından biri, bizim Mekke ve Medine'de hatta 20 kadar gerçek ve fedakar dostumuz yok demişti.
Bu yüzden o dönemde İmam Seccat Aleyhisselam'ın en iyi seçeneği mümin insan gücü yetiştirmek ve İslam peygamberinin rihlet etmesinden sonra özellikle Emevilerin döneminde büyük tahrifata uğrayan öz Muhammed-i İslam'ı ihya etmek ve Kur'an-ı Kerim öğretilerini yaygınlaştırmaktı. Şii dünyasının seçkin alimlerinden Şeyh Tusi, Rical adlı ünlü eserinde, İmam Seccad'ın nezdinde yetişen ve İslam'ın hakiki taliminin yayılmasında etkili rol ifa eden 170 talebeden söz ediyor. Sohbetimizin devamında İmam Seccad Aleyhisselam'ın yetiştirdiği bu seçkin talebelerden 3 alimi kısaca tanıtmak istiyoruz. İmam Seccad Aleyhisselam nezdinde yetişen talebelerden biri Said bin Musayyip'ti. İmam Seccad Aleyhisselam Said bin Musayyip hakkında şöyle buyuruyor. Said, asr-ı saadetin asil İslami marifini yaşadığı çağın insanları arasında en iyi bilen ve idrak gücü ve derin düşünce bakımından herkesten daha açık ve aydın görüşlüdür.
İmam Seccat Aleyhisselam nezdinde yetişen talebelerden biri de Ebu Hamza Somali'dir. İmam Rıza Aleyhisselam Ebu Hamza Somali hakkında şöyle buyuruyor. Ebu Hamza kendi çağında İslam peygamberinin çağında Salman gibiydi. Ebu Hamza İmam Seccat Aleyhisselam'dan sonra İmam Bakır ve İmam Cafer-ü Sadık'ı idrak etti. Ebu Hamza İmam Seccat Aleyhisselam'dan Ramazan ayının sahurlarında okunan ve Ebu Hamza Somali duası olarak ün yapan bir dua nakletmiştir. İmam Seccat Aleyhisselam nezdinde yetişen talebelerden biri de Said bin Cübeyr'dir. Said bin Cübeyr ilmi açıdan çok ünlüydü ve özel bir mevkiye ulaşmıştı. İslam alimleri onun hakkında şöyle diyordu. Yeryüzünde onun zengin ilim ve bilimine muhtaç olmayan yoktur. Said bin Cübeyr yüksek ilim ve biliminden başka cesur bir insan olarak da bilinirdi. Ve İmam Seccat Aleyhisselam ile yakın ve derin ilişkisi vardı. Bu yakınlığı öğrenen Emevilerin zalim hükümdarlarından Hüccac bin Yusuf Sakafi, Said bin Cübeyr'i yakalamalarını ve sarayına getirmelerini emretti. Hüccac kendince Said bin Cübeyr ile ilmi tartışmaya girdi. Fakat sorduğu her soruya alimane ve ezici cevap alınca öfkelendi ve katledilmesini emretti.
Tahran Radyosu.
İmam Seccad Aleyhisselam'ın mücadele için bir başka stratejisi dini yapıcı öğretileri içeren dualardan yararlanmaktı. Dua İslam dininde müminin silahı olarak bilinir ve İslam'ın talim ve terbiye kültüründe de ibadetin ana çekirdeği ve ruhu sayılır. Zira dua insanla alemleri yaratan Allah arasında irtibat etkenidir. Dua insana en zorlu şartlarda huzur verir ve antidiğerlerin yok edilmesi ve ahlaki ve insani değerlerin gelişmesinde temel rolü ifa eder. Dua ayrıca Allah'a inanan her sorumlu insanın sorumluluklarını belirleyen ve insanı çıkmazlardan kurtaran etkendir. Bu anlayıştan hareketle İmam Seccad Aleyhisselam duanın manevi etkisinden azami derecede yararlanır ve kendisinden Sahife-i Seccadiye adlı değerli bir eser miras bırakır.
Ehl-i Sünnet'in büyük alimlerinden ve El-Cevahir adlı Kur'an-ı Kerim tefsirinin yazarı Tantavi, Kumdil İlimler Merkezi'nden kendisine bir cilt Sahife-i Seccadiye gönderildiğinde eseri okuduktan sonra şöyle yazdı. Bu kitabı saygı eliyle tuttum ve onu başka yerde bulunmayan ilimleri ve marifi ve hikmetleri kapsayan bir eser olarak buldum. Hakikaten bizim için büyük talihsizliktir ki şimdiye kadar nübüvvet hanedanı ve Ehl-i Beyt'in bu değerli mirasına ulaşamamışız. Ben her ne kadar bu eseri okuyarak üzerinde durduysam, mahlukun kelamından üstün ve Yaradan'ın kelamının altında bir eser buldum. Gerçekten bu kitap çok değerlidir.
Sayfe-i Seccadiye adlı eserin önemi hakkında İslam dünyasının en seçkin düşünürleri bu eserin üzerine 70 kadar şerh yazdığını ve birçok bilgin ve mütercim bu eseri çeşitli dillere çevirdiğini söylemek yeterli olur herhalde. Bu eser Farsça, İngilizce, Fransızca, Rusça, Urduca ve Türkçe'ye çevrilmiştir. Bu arada Kur'an-ı Kerim ve Nehçül Balağa'dan sonra İslami çevrelerde Sayfe-i Seccadiye'den söz edildiği belirtilmelidir. İslam İnkılabı'nın büyük önderi İmam Hüseyin'i bu eseri Ali Muhammed'in Zebur'u olarak tanıtıyor ve bazıları da İncil öğretilerine benzeterek ona Ehl-i Beyt'in İncil'i adını veriyor.
Sahife-i Seccadiye'nin bir başka seçkin özelliği de insanda Allah'a olan inancı ve Allah'a yönelik eğilimi takviye etmesi ve Yaradan'la yaratılan arasında bir köprü rolü ifa etmesidir. Bunun örneği olarak bu değerli kitapta yer alan 8. duanın bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. İmam Seccad Aleyhisselam ilahi mukaddes zata şöyle hitap ediyor. Ey yüce Rabbim,
hırsın taşkınlığı, öfkenin isyanı, hasedin galip gelmesiyle sabrın yetmezliği, kanaatin azlığı, kötü huydan şehvetin baskısı, bağnazlığın üstünlüğü, heva ve hevesi izlemek, doğru yoldan sapmak, gaflet uykusu, ihtiyaçtan fazlası için çaba harcamak, batılı hakka tercih etmek, günah üzerinde ısrar etmek ve onu küçük saymak, zalimlere itaat etmek, mazlumları hor görmek, insanlara kötü davranmak, zalimlere yardım etmek ve mazlumlara yardım etmemekten sana sığınırım.
Sayfe-i Seccadiye adlı kitapta ahlak, ilmi ve talim ve terbiye uzmanlarının ilgisini çeken dualardan biri 20. duadır ve Mekarimul Ahlak duası adıyla ün yapmıştır. Bu duanın üzerine düşünenler birçok şerh yazmıştır. Bu duada şöyle başlıyor. Ey Yüce Rabbim! Muhammed'e ve hanedanına selam gönder ve imanımı en mükemmel iman seviyesine ulaştır ve yakinimi en iyi yakin eyle ve niyetimi en iyi niyetlerden ve amelimi de en iyi amellerden yap. Bu duada dikkat çeken nokta İmam Seccad Aleyhisselam'ın Yüce Allah katından iman, yakin, niyet ve amelde en yüksek ve en yüce seviyelere ulaşmayı niyaz etmesi ve böylece insanlara başarı zirvesini göstererek bu yönde hareket etmelerini tavsiye etmesidir. Bu durum dünyanın en yüksek zirvelerini fethetmek isteyen maharetli dağcıların isteği gibi isteği yansıtıyor.
İmam Seccad Aleyhisselam'dan günümüze dek gelen bir başka değerli mirası da hukuk risalesidir. İmam Seccad Aleyhisselam'ın hukuk risalesinin en seçkin özelliği, o hazretin hukukun en büyük dayanağı ve güvencesi olan Allah karşısında her insanın üzerinde ağır gelen hukuktan başka insanın toplum, aile, eğitim, ekonomi ve din kardeşleri ve dost düşman karşısında üstlendiği hukuku da beyan etmiş olmasıdır.
Tüm bu haklardan başka İmam Seccad Aleyhisselam, insanın dili, gözü, kulağı ve eli ve bacağı gibi tüm organlarının da hiçbir hukuk sisteminde beyan edilmeyen haklarını beyan ediyor. İmam Seccad Aleyhisselam'ın lakaplarından biri Seyyid-i Sacedin, yani secde edenlerin efendisi ve bir başka lakabı Zeynel Abidin, yani ibadet edenlerin ziynetidir. Bu iki lakabın sebebi o hazretin geceleri arifane ibadetleridir. Bu bağlamda İmam Seccad Aleyhisselam'ın Sayfe-i Seccadiye'de yer alan dualarından başka iki değerli miras daha o imamdan geride kalmıştır. Dua içeren eserlerin arasında bir yıldız gibi parlayan İmam Seccad Aleyhisselam'ın bir başka değerli eseri 15'li dualarıdır. Bu duaların her biri seçkin edebiyatı ile insan ruhunu cilalandıran ve günah pasını insan ruhundan silen dualardır.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizi www.parsturay.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir gönderebilirsiniz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü.
Değerli dinleyiciler, Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü isimli dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Müslümanların Yeni Zelanda'da 15 Mart tarihinde katliam edilmesi dolayısıyla dünyada İslamofobi ile Mücadele Günü olarak adlandırılan bugün dolayısıyla sizlere özel bir program hazırladık. Birlikte dinleyelim.
Müslümanlar özellikle Yeni Zelanda Müslümanları için 15 Mart acı ve unutulmayacak bir gün. 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camide ibadet edenlere çok sayıda silahla saldıran silahlı bir kişi 51 kişi öldürdü. Bu ülkenin modern tarihinin en büyük katliamı olarak bilinen bir saldırı dünyada gündeme oturdu. 15 Mart 2019 terör eylemi sözde liberal batı ülkelerinde Müslümanlara yönelik en büyük terör eylemlerinden biridir. Bu olay Hristiyanların veya Yahudilerin aleyhine gerçekleşmiş olsaydı bu zalim katliamdan bir gün sonra bu trajedi hakkında birçok belgesel ve kurmaca film yapılır ve dünya kamuoyuna sunulurdu. Ancak batı hükümetler ülkelerindeki İslam karşıtı eylemini bile kabullenmek istemiyorlar. Ve ülkelerindeki İslam karşıtı eylemleri özgürlük kisvesi altında gizliyorlar.
Batıdaki İslam karşıtlığı eylemi batıdaki yaygın fenomenlerden biridir. Ve aşırı sağcı İslam karşıtları bugün birçok batı ülkesinde iktidara gelmiş durumdalar. Birçok sağcı ve solcu ılımlı parti aşırı sağcı aşırılık yanlılarının İslam karşıtı sloganlar ve programlarından da etkilenmiş durumda. Üstelik İslam karşıtlığı göçmen karşıtlığıyla da bağlantılı olduğu için. Avrupa'daki Müslümanların çoğu Afrika ve Batı Asya ülkelerinden gelen göçmenler, mülteciler ve sığınmacılar olduğu için daha da baskı altında oluyorlar. Bu bağlamda söz konusu ülkelerde normal Müslüman vatandaşlar bile İslam karşıtlarının amacı haline gelmiş durumdalar. Fransız düşünür ve Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olan François Bourgat, Fransa ve Avrupa'daki İslamofobi olgusu tehlikeli boyutlara ulaştı ve geçmişte aşırı sağ ayrılan bir özellik olsa da bugün tüm hükümetler bunu yapıyor diyor. Durumun yayıldığını ve diğer kesimlere de bulaştığını belirten Fransız araştırmacı, aslında İslamofobi bir hükümet fenomeni haline gelmiştir dedi. Bu bağlamda geçen yıl Haziran ayında 41 Avrupa Sivil Toplum Kuruluşu, Avrupa Birliği'ni İslamofobi ile mücadele etmemekle suçladı ve bu birliğe bir yazı yazarak İslamofobi ile mücadele için bir koordinasyon görevlisi atanmasını talep etti. Söz konusu kuruluşlar bir mektup imzalayarak ve yayımlayarak Avrupa Birliği kurumlarının İslamofobi ile mücadele konusunda herhangi bir önlem almamasından duydukları endişeyi dile getirdiler.
15 Mart 2019 terör eylemi güvenli ve huzurlu bir ülkede o kadar acımasız ve büyük bir olaydı ki siyaset ve medya çevreleri bunu kolayca görmezden gelemezdi. Dünyanın herhangi bir yerinden uzak olan ve dünyanın hiçbir ülkesiyle düşmanı olmayan Yeni Zelanda, güvenlik göstergeleri açısından her zaman en güvenli ülkeler arasında yer almaktadır. Yeni Zelanda evlerinde genellikle kilit yoktur, pencerelerin korkulukları ve koruyucuları yoktur ve bahçelerin etrafındaki çitler o kadar kısadır ki insanların evlerine kolayca girebilirsiniz. Yeni Zelanda'nın şehirlerinden çoğunda kamusal alan çok güvenlidir ve hırsızlık çok nadirdir. Ancak bu görünüşte güvenli ülkede durum Müslümanlar için güvensizdir. Açık bir örnek 2019 terör eylemidir. Saldırıdan önce İslam karşıtı terörist sosyal ağda açıkça bu iş için Yeni Zelanda'yı seçeceğini çünkü daha az sıkı güvenlik ve daha fazla hareket özgürlüğüne sahip olacağını söyledi. Bu suçun ilk görüntüleri ilk kez İslam karşıtı terörist tarafından canlı olarak yayınlandı.
Tahran Radyosu.
Irkçı terörist 28 yaşında bir Avustralyalı vatandaştı ve Benton Harrison Tarrant adlı sağcı alternatif parti üyesiydi. İki camide ibadet eden Müslümanlara sıcak kanlılıkla saldırdı ve onlara ateş etmeye başladı. Gazeteci Richard Perez Pena 15 Mart'ta New York Times'a verdiği yazısında şunları yazdı. Yaralılar kendilerini güvenli bir yere sığdırmaya veya yerde sürünerek kaçmaya çalışıyorlardı. Diğerleri kaçmaya veya ölülerin arkasına saklanmaya çalışırken silahlı adam kimseyi kaçırmadı. Kadınlara ve kızlara merhamet etmemiş, şarjörlerini birbiri ardına doldurup yerde yatan cansız ve hareketsiz bedenlerin üzerine boşaltmıştı. Bu İslam karşıtı terörist, bu büyük cinayet sahnelerinin tamamını filme aldı ve Facebook sayfasında internette yayımladı. Bu film sosyal ağlarda gösterilen en şok edici sahnelerden biriydi. New York Times muhabiri şöyle devam ediyor. Bu korku sosyal medyanın ırkçılıkla bağlantılı olduğu bir çağda tasarlandı. Görünüşe göre beyaz aşırılık yanlılarının nefretiyle motive edilen katliam Facebook'ta canlı olarak gösterildi ve siber ortamda hızla viral olarak yayıldı. New York Times muhabiri bu saldırının dünyanın en güvenli gelişmiş ülkelerinden birinde güvenlik havasını paramparça ettiğini de sözlerine ekliyor. Rapora göre caminin girişinde duran bir kişi saldırganı görünce "Merhaba abi" dedi. Ancak kişinin yere düşmesi uzun sürmedi ve yerde sürünerek daha güvenli bir yere gidince tekrar vuruldu.
Pakistan'ın talibi üzerine İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 3 yıllık çabalarının ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2022 yılında aldığı bir kararla 15 Mart'ı örgütün etkinlik takvimine İslam ile mücadele günü olarak kabul etti. Ancak batılı hükümetler bu atamayı açıkça desteklemeye istekli değildi. Fransa'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Nicolas de Riviere, kararı tatmin edici olmayan ve sorunlu olarak nitelendirerek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üyelerine şunları söyledi. İslamofobi terimi din veya inanç özgürlüğüne aykırıdır ve uluslararası hukukta üzerinde anlaşmaya varılmış bir tanımı yoktur. Fransa'nın ifade özgürlüğü gibi diğer tüm kamu özgürlüklerine savunduğu bir özgürlük istiyoruz. Fransız hükümetinin bu tutumu aslında Fransa'da ve tüm dünyada İslam karşıtı teorilere açık bir destektir. Birleşmiş Milletler'de daimi gözlemci statüsüne sahip 27 Avrupa ülkesinden oluşan Avrupa Birliği temsilcileri de Fransa'nın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisinin endişelerine yenildi. Aslında İslam karşıtı Batı'da kök salmıştır ve ifade özgürlüğü sadece ayrımcılığı ve ırkçılığı örtbas etmek ve Müslümanlara yönelik terör eylemlerini desteklemek içindir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni birkaç yıl önce Paris'teki terör olaylarının ardından Batılı gençlere hitaben yazdığı mektubunda müptezellik ve şiddet olmak üzere iki özelliğiyle suç yaratan bir kültür olarak Batı kültürünün tehlikelerinden bahsetti. Günümüzde Batılı siyasetçilerin öfke ve nefret alevleri İslam'ı ve dünyadaki mazlum ve savunmasız Müslümanları hedef alan silahların ateşinden açıkça görülmektedir. 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'da meydana gelen terör olayı, Batılı hükümetlerin göçmen ve İslam karşıtı politikalarının doğrudan bir sonucudur.
Muhterem dinleyiciler, Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Gülü isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce programlarımızı parsi.ir üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erib.ir üzerinden bize gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameni Resulullah'ın cihatlarına ve o hazretin sahabelerinin bu savaşlardan birindeki olayına işaretle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin nefis ile cihadın düşman ile daha büyük bir cihat olduğunu ve nefsin temizlenmesi zaruretini işaret ediyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameni'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem savaşlarından birinden dönerken ki o savaşta da zafer kazanmışlar ve Müslümanlar da büyük bir iş becerdiklerinden mutlu olduklarında onlara siz küçük cihattan döndünüz, şimdi sıra büyük cihatta buyurdular. Müslümanlar şaşırarak bu zorluktaki cihat, bunca uzun yol, yaz sıcağı, o azametteki düşmanla cihattan dönüyoruz, bu daha küçük cihat mı? Öyleyse büyük cihat nedir ya Resulullah diye sorunca o hazret şöyle buyurdu. Nefis ile cihat. Bu büyük cihattır. Biz İran halkı nefsin temizlenmesine çalışmalıyız. Kendimizi yetiştirmeliyiz. Kendimizi temiz ve pak yapmalıyız ve nefislerimizi Allah ile tanıştırmalıyız. Bu cihat herhangi bir düşmanlığa ve herhangi bir büyüklükle, herhangi bir görünür cihattan daha büyüktür. Bütün ilahi peygamberler insanı yetiştirmek için geldiler. Onu benliklerinden kurtarmak için ve kendi içindeki vesveselerin şerrinden kurtarmak için geldiler. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.